Ayrım 10.
Bu tür öğrenmeler çoğunlukla rastlantıyla olmaktadır. Örneğin, önemli bir konu üzerinde çalışmalarını yaparken, çalışmanın istediği gibi olmadığını fark eder, bunun üzerine oyalanırcasına bazı etkinlikler yapar. Görünürde çalışmaya ara vermiştir, başka işle uğraşmaktadır. Kendiliğinden bazı bağlantılar kurulup, rastlantısal öğrenme gerçekleşebilir. Bu ipuçları ve oluşan bağlantılar, birisinin taklidi ve olayın tekrarı olabilir. Taklitçi oyun, çocukta ne şekilde olursa oluşsun, muhakkak ki kendini gösterecektir. Örneğin, bir kuşağın savaşları, ondan sonraki kuşağın oyuncakları olacaktır. Bu da taklittir. Oyuncak askerlerin isimleri ve giysileri, büyüklerin onlara anlattıkları hikayelerden etkilenmektedir. Düşmanı alaya alan şarkı ninni şekline dönüşebilir. Çoğunlukla ünlü kişiler ve tüm dünyayı etkileyen olaylar oyuncak modellere veya çocuk şarkılarına yansır. Gerçek eşyayı taklit eden oyuncaklar da çocukları çok sevindirir. Örneğin küçük bir bebek evinin düğmeyi çevirince aydınlanması veya küçük bir çamaşır makinesi modeline sahip olma gibi. Burada çocuğun çok sevinmesinin nedeni gerçeğine yaklaşmasının tehlikeli olabilir düşüncesiyle yasaklanmasına rağmen bu oyuncakların yasaklanmamasıdır. Böylece annesinin dokundurtmadığı ve tehlikeli dediği çamaşır makinesini bu küçük modeline rahatlıkla dokunabilmekte ve kurcalayabilmektedir. Gerçek nesnenin küçük ebatta oluşunun cazip bir yönü daha vardır. Daha az korkutucudur, rahatlıkla ele gelebilmektedir. Kolaylıkla ve bütünüyle çocuğun görüş alanı içine girebilmektedir. Çocuk izleme yoluyla öğrenir diyorduk. Fakat bu öğrenme tıpatıp aynısını kopya etmek şeklinde değildir. Çocuk bu izlediklerine kendi hafızasından da bazı şeyler katacaktır. Oyunun toplumsal yönü genel olarak ele alındığında bir anlamda rastlantısal olduğu görülür. Çocuk babasını, sütçüyü taklit ettiği gibi bir köpeği veya bir uçağı da taklit etmek isteyecektir. Canlı veya cansızlığı bir ayrım göstermeyebilir. Fakat kuşkusuz insanlar ve sosyal olayların etkisi cansızlar ve hayvanların etkisinden daha fazla olacaktır. Taklitçi oyun çocuğun daha ileri yıllardaki davranışları için önemlidir. Ayrıca o ana kadar kendisinde oluşan endişelerinden kurtulma veya onları azaltma yoludur. Sanki yaşamı boyunca karşılaştığı olayları hazmetme şeklidir. Toplum içinde yaşayan bir varlığın etrafında oluşan şeyleri tekrarlaması biyolojik bir gereksinmedir diye de düşünmek gerekir. Bunun için tek bir mekanizma aramak gerekmez. Taklitçi oyun, rol yapma ve olayları tekrar yaşama bakımından bir çeşit geleceğe dönük bir deneyimdir. Başa gelen olayların bir daha üzerinden geçme işlevi olup, hafıza mekanizmaları açısından ele alınması ve üzerinde araştırma yapılması gereken bir konudur. Taklit oyunun fonksiyonları. Taklidin 5 değişik davranış tipi vardır. 1. Başkasının yaptığı bir hareketi irade dışı olarak tekrarlamak. 2. Bir grubun üyeleri arasında beliren heyecan halinin kişiden kişiye geçmesi. İrade dışı. 3. İzlenim yoluyla öğrenme, dolayısıyla taklit. 4. Grup içinde bir üyede oluşan ve gizlemeye çalıştığı bir davranışın başkalarına da aynı davranışa geçmek için fırsat yaratma isteği. 5. Tanık olunmuş ve işitilmiş olan olayların bir modelini yaratmak, yani rol yapmak, o olayları tekrar yaşamak. Son ikisinde bir ölçüde irade egemendir. Bu 5 ayrı davranış tipinin tek bir açıklaması olacağı düşünülmemelidir. Her ne kadar dikkat etkinliği hepsinde varsa da, bazısında klasik şartlanma mekanizması, bazısında alet kullanarak veya bir işi öğrenerek sonuca gidilmektedir. Taklitçi oyun çocukların bütün oyun etkinliklerinde kendini gösterir. Rol yapmak ve olayları tekrar yaşama şekli en çok görülenlerdir. Taklit büyüklerde hafıza mekanizmasının bir kısmı olarak ve kapalı olarak yapılır. Kısaca çocuklarda oyun şeklinde açık olarak, büyüklerde kapalı olarak gerçekleşir. Büyükler çocuklarını özlem ile anarlar, halbuki yasaklar gibi sıkıcı olan yanı da vardır. Bunları da unutmamamız gerek. Çocukken sanki bu yasakları aşıp büyükler gibi bazı şeyleri yapmak, onları tümüyle taklit etmek istenmektedir. Bu da insanoğlunun amacına ulaşmak ve toplumun gereklerini bir an evvel öğrenmek isteğinden kaynaklanmaktadır. Taklitçi oyunun temelinde çok kere bu gerçek vardır. Örnek, bir evde çocuklar anlamasın diye anne ve baba Fransızca konuşuyorlar. Evdeki çocuklar da bir müddet sonra anne ve babalarından saklayacak bir sırları varmışçasına zaman zaman kendi aralarında anlaşılmaz, uydurma bir dil ile konuşmaya başlıyorlar. Kuş dili konuşma gibi. Bu durum büyüklerle bir olma gereksinimini karşılamanın bir ifadesidir. Dolayısıyla topluma bir an önce ayak uydurma isteğidir. Sosyal oyun. Okul öncesi çocukların çoğunlukla yalnız oynadıkları görülür. Oyuncaklarla oynarlar, onları keşfederler ve katılmadan diğerlerinin oyunlarını seyrederler. Büyüdükçe diğerlerinin oynadıkları oyunları oynamaya başlarlar. Daha sonraları yine aynı oranları, aynı nesneleri kullanarak oynarlar. Ama hiçbir şekilde birleşme çabasına girişmezler. Piaget, işbirliğiyle oynamanın ancak 7 ve 8 yaşından sonra geliştiğini savunur. Paralel oyun, birlikte oynanan oyun ve işbirliği içinde gerçekleştirilen oyunların sosyal oyunun yaşla geliştiğini gösterir. Bu da genelde benimsenen bir görüştür. Diğer taraftan sosyal oyun oldukça erken başlar diyebiliriz. Çocuğun sosyal yaşamı doğumuyla başlar. Bakım yapılmazsa yaşayamaz ve bu onu daha başlangıçta başkalarıyla sayısız ilişkiler içine sokar. Doğal olarak sosyal oyun doğumla başlatılmaz. Ama anneler, babalar, nineler, dedeler, hemşireler, arkadaşlar, hatta tanımadığımız insanlar bebekle konuşurlar, oynarlar, öperler, hoplatırlar, şarkılar söylerler vesaire. Bunlar bebeğin dikkatini çeker fakat yaklaşık 6 aylık olduğunda yapılanlara gülerek hoşlandığını belirtebilir ve memnuniyetini işaret eden davranışlarda bulunabilir. Aynen nesnelere yaptığı gibi onlara erişir, dokunur, iter, dürter veya vurur. 5-7 aylık bebek oyunda yapılanlara güler. Hatta 1-2 hafta sonra bu oyunlara aktif olarak katılır. 1 yaşından sonra taklit etme iyi bağdaştırdığı bir oyundur. Bebek tanıdıklarının yaptığı her şeyi yapmaktan hoşlanır. Bebekler 5-7 aylar arasında bildikleri yüzlerden değişik yüzleri fark ettiklerinde tanımadıkları büyüklere öyle fazla gülümsememelerine rağmen diğer bebeklere ve tanımadıkları çocuklara gülümserler. Bebekler büyüdükçe diğer çocuklar onlara çok cazip gelir. Fakat doğal olarak bir şey istediklerinde veya istedikleri yapılmadığında anneleri veya onlara bakan diğer büyüklere başvururlar. Bütün bunların yanı sıra oynayacak kimsesi olmadığı için çok güzel oyuncaklar arasında mutsuz olan 2,5 yaşlarında çocuklar da vardır. Bu gerçek, eğer bu yaş çocukları beraber oynarlarsa işbirliğine dayanan oyunların gelişeceği anlamına gelmez. Çocuklar Yunan trajedisindeki karakterler gibi davranabilirler. Her biri kendi rolünü diğerlerinden bağımsız olarak oynar. Büyüklerle veya tanımadıkları daha büyük çocuklarla oynanan oyunlara katılırlar. Yabancı oldukları bir ortamda duydukları utanma, korku ve endişe çocukların hiçbir şey yapmadan, hatta tek başlarına bile oynamaya kalkışmadan sadece diğerlerini seyretmelerine neden olur. Bu durum yapılan gözlemlerle de saptanmıştır. Birbirleriyle oynamaktansa aynı şeyleri yapmak, Gesell'in de araştırmalarından çıkarttığı gibi 2-3 yaş çocuklarında çok yaygındır. Çocukların beraberce bir şeyler yapmaktan hoşlandıkları gerçek kooperatif oyun 3 yaşlarında görülmez. 6 hafta 2 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmalarda yaşlara göre ayrılmış çiftli gruplardan birine veya her birine oyuncaklar verilmiş ve gözlenmiş ve 6-8 ay arası çocukların birbirleriyle değil oyuncaklarla ilgilendikleri görülmüştür. 9-13 ay arası çocuklarda oyun arkadaşı daha önem kazanmıştır. Çocuklar birbirlerine top atabilir, oyuncak için kavga edebilirler. 19-25 ay arası çocuklar için oyun arkadaşlarıyla olan sosyal ilişki üstünlük kazanır. Çocuklar bu devrede diğerlerinin aktivitelerinden etkilenir. Çocukların büyüdükçe birlik düşüncesine sahip oldukları konusunda ufak da olsa bir kuşku vardır. Beraberliğin oluşturduğu zorluklar birbirleriyle olan iletişim yetersizliği bu konuda etkili olmaktadır. Bir araştırma da o şekilde hazırlanmıştır ki çocuk ancak arkadaşı ipi çekerse şeker alabilmektedir. büyük çocuklar diğerine ne yapması gerektiğini söyleyerek bunda kolaylıkla başarı sağlarken 2,5 yaş çocuğu başarı sağlayamamıştır. Diğerleriyle iletişim kurmakta bazı yöntemler öğrenilmedikçe konuşma yeteneği bile yetersiz kalır. Operant şartlanma, ödül ceza yoluyla çocuklar arasındaki kooperasyonu geliştirmek ve pekiştirmek olanaklıdır. 2-3 yaşlarından önce çocukların birden fazla insan üzerinde dikkatlerini toplayamadıkları ileri sürülmüştür. Üçü bir araya geldiklerinde sadece ikisi beraber oynayabilmektedir. Ayrıca tekrarlanan olaylar serisi 3 yaşın altındakiler için zordur. Çünkü dikkatlerini uzun süre toplayamazlar ve koordine hareketler gerektiren oyunlar eğer 2'den fazla çocuk katılıyorsa kafalarını karıştırır. Yaşla beraber çocukların oynadığı grupların genişliği de artar. 3 yaşında oyun grubu en fazla 3 çocuktan oluşur ve bunlar grup kurup uzun süre beraber oynayamazlar. 5 yaşında oyun grubu 4-5 çocuktan oluşabilir ve genellikle daha uzun süre beraber olurlar. Oyun yerinin koşullarının da önemi büyüktür. Çevreye uzaklık, diğer çocukların tanıdık olmaları veya korkutucu olup olmamaları, annenin varlığı çocukların sosyal ilişkilerinde eşit derecede önemlidir. Doğaldır ki kız ve erkek kardeşler belirtilen yaşlardan önce birbirleriyle kooperatif oynamaya başlarlar. 2 yaşında bir çocuk bir kule yapmayı 4 yaşındaki ağabeyi ile paylaşır ve sıra ondaysa tuğlayı koymasını bekler. Eğer kötü yerleştirilirse diğerlerinin koyduğu tuğlayı kaldırır ve kendi tuğlası içinde aynı şeyin yapılmasına izin verir. Sosyal oyunun sıklığı ve miktarı alışkanlıklara ve sosyal görgüye bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Montessori metotları Amerikan çocuklarının bir işi tek başına başarmayı özendirmek için kullanılır. İsveçli çocukların Amerikan çocuklarına oranla sonraki yaşlarda kooperatif oyundan çok paralel oyunları seçtikleri tespit edilmiştir. Kooperatif sosyal oyunun olmayışı sempatik tepkilerin eksikliği anlamına gelmez. Bir araştırıcının büyük oğlu yaklaşık 4 yaşına kadar tek başına oynamış. Ama 23 aylıkken yeni doğmuş kardeşinin ağlamasını duyunca tepkisi ona kendisinin en çok sevdiği ayısını vermek olmuştur. Susan Isaac, anaokulunda 2-5 yaş çocuklarıyla yaptığı çalışmalarda görmüştür ki, bazı çocukların oyunları bireysel düzlem birikimlerinden biraz daha fazladır. Bu düşlemler aşıldığı zaman bunlar ortak aktivitelere neden olur ve bu da oyuncuları gruplaştırabilir. Pek çok çocuk trencilik oynamaktan hoşlanır ama her biri gerçekte sürücü olmayı ister ve rollerini daha iyi yapabilmek için diğerlerine yolcu olarak gereksinimleri vardır. Sosyal oyun terimi oyuncakların ve etkinliklerin paylaşıldığı veya kurallara bağlı oyunlar olarak kabul edilirse küçük çocukların iyi bir öğrenme yetisine sahip olmaları gerekir. Arkadaş aramak daha az kavga anlamına gelir. Oyuncular için yarışma, iyi ve kötü için ileri atılmak sosyal oyunun nedenlerinden çok sonuçlarıdır. 2 yaşından önce kızgınlıklar büyüklere karşı olurken 3-4 yaşında diğer çocuklarla tartışmalar açıklık kazanır. Bu yaşlar çocuklar için arkadaşlığın önem kazandığı dönemdir. Oyunda yarışma ve paylaşma. Oyuncakları paylaşma ve sırayla kullanma gibi kavgayı azaltıcı iki önemli kavram deneyimlerle öğrenilir. Susan Isaac, 2-4-5 yaş çocuğunun 3 tekerlekli bisiklet için kavgalarını izlemektedir. Kızgınlardan küçük olanı Bayan Isaac'e koşarak diğerinin bisikleti aldığını ve vermek istemediğini söyler. Bayan Isaac daha fazla ağlamamalarını ve eğer kabul etmezlerse bisikleti alıp gideceğini söyler. Küçük olan kabul eder. Fakat diğer iki kız tek başlarına 3 tekerlekli bisiklete sahip olamayacaklarını anlayınca bir süre daha kavgayı sürdürürler. Sonra sırayla kullanma usulüne başlarlar ve bu deneyimden sonra artık bisikleti paylaşmasını öğrenirler. Paylaşma diğerleriyle oynama isteği kuvvetli olan çocuklara daha kolay gelebilir. Öyleyse daha fazla oynamayacağım sözcüğü diğerlerinin ellerindeki oyuncağı vermeye kandırmak için çocuklar tarafından oldukça sık kullanılır. Diğer birçok beğenilen sosyal huylar ve alışkanlıklar gibi paylaşmada özendirme gibi sosyal baskılar yoluyla öğrenilir. Üstün olmak için diğerleriyle yarışma batı toplumlarında özendirilmiştir. Farklı yaşlardaki çocukların aynı şey üzerinde çalışırlarken diğerlerinin uğraşlarından etkilenme derecelerini saptamak için yapılan bir araştırmanın sonucu göstermiştir ki, 2 yaşındakiler küçük çubukları tahtaya yerleştirirken birbirleriyle çok az ilgilenmişlerdir. 3 yaşındakiler diğerlerinin varlığından rahatsız olmuşlardır. 5 yaşındaki çocuklar daha çok ikili çalışmayı tercih etmişlerdir. Bu da birbirleriyle yarışmaya çalıştıklarının bir göstergesidir. 2 yaşından 7 yaşına kadar olan Viyanalı çocuklarla yarışmaya yönelik bir çalışma yapılmış ve yarışmanın daha geç, yani 7 yaş grubunda başladığı görülmüştür. 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar yarışmayı en iyi şekilde ifade ederler. Eğer biri doğum gününde ona bir araba hediye edildiğini söylerse, diğerleri hemen söze karışır ve kendilerinde yüzlerce araba olduğunu söylerler. Grup ve çete oyunları. 6-7 yaş arasındaki oyun grupları henüz tam olarak organize edilmediklerinden oldukça sık değişime uğrar. Bu nedenle bu devreye bir geçiş dönemi gözüyle bakılır. Bu geçiş dönemi 8-12 yaş arasındaki gruplaşma döneminin ön hazırlayıcısı olarak bilinir. 8-12 yaş arasındaysa çocuk kendi başına oynamaktan hoşlanmaz. Bu çağdaki çocuklarda gerek teke tek veya grupla yapılan yarışlar en çok istedikleri etkinliklerdir. Takıma bağlılık ve onun içindeki kooperasyon bireysel yarıştan üstün gelebilir. Oyuncaklar gerçek aletlerden daha az önemli duruma geçer. Atlamak, koşmak ve sporun bütün dalları en çok hoşa giden etkinliklerdir. Basit kurallarla organize edilmiş oyunlar, kovboylar, top oyunları, insanları kızdırmak ve benzerinin yerini daha sonra spor ve takı gibi daha karmaşık oyunlar alır. Bunların çoğu kızlardan çok erkek çocuklarda gözlenmiştir. Batı toplumunda kızların ve erkeklerin bu noktada ayrıldıkları görülür. Bireysel kız erkek arkadaşlığı normaldir. Ama bir erkek çocuk ender olarak bu arkadaşlığı diğer erkek arkadaşına söyler. Genelde bireysel arkadaşlıklarda değişmeler, bocalamalar çocuk büyüdükçe azalır. Çeteler fiziksel beceriler üzerine kurulmuş, oldukça katı yasalar geliştirme eğilimindedirler. Bir çalışmaya göre büyük çocuklar kuralları olan organize edilmiş oyunlardan hoşlanırlar ve futbol, boks, güreş gibi yarışmaya dayalı oyunlar 5-8 yaşları arasında kızlardan çok erkek çocuklar tarafından seçilir. Fakat 8 yaşından sonra ayrım çok belirginleşir. 10 yaşından sonra karmaşık oyunların yerini daha basitlerinin aldığı gözlenir. Örneğin saklambaç 10 yaşın üstündeki çocukların tipik oyunudur. Oyunda erkek çocuklarla kızların ayrılması büyüklerin baskısından kaynaklanabilir. Kızlar erkekler kadar sert olmamalıdır, düşüncesi egemendir. Evden uzaklaşmalarına izin verilmez ve aynı ölçüde gözlem altındadır. Öyle sanılmaktadır ki erkek çocukların oyunları kızlar için fazla sert gelmektedir. Bu nedenle kızlar bu tür oyunlara katılmazlar. İsrail'de okuldaki oyun grupları üstüne yapılan ilginç bir çalışmada görülmüştür ki, 10-11 yaş arası karışık kız erkek gruplarının sayısında bir düşüş olmasına karşın bu tür karışık gruplar özellikle laik okullarda görülmektedir. Dini okullarda daha fazla ayrım vardır. Dini okullarda bu tip karma grupta oynayan çocukların sayısı laik okullardaki çocukların sadece 1/3'üdür. Bu demektir ki oyundaki cinsiyet ayrımının derecesi sosyal kurallar sorunudur. İsrailli kızlar erkekler kadar zorunlu askeri eğitimden sorumludurlar ve birçok muhafazakar çevrenin aksine cinsiyetler arası ayrılık daha azdır. Çocukların gruplaşmaları ve bunu gençliklerinde de devam ettirmeleri, içinde yaşadıkları sosyal, kültürel ve ekonomik çevre tarafından sınırlandırılır. Treser'in ünlü çeteleri Chicago'nun kenar mahallelerindeydiler. Treser'in çeteleri kalabalık çevrelerde oyun grupları geliştirmişlerdir. Birbirlerini çok iyi tanıyan 2 veya 3 çocuk çetenin özünü oluşturur. Ailenin baskısından kurtulma arzusu büyüklere karşıt cephede birleşmeyi doğurur. Gruplar arası çatışmalar grup içi dayanışmayı artırır. Ayrıca fakirlik, işsizlik ve bunların getirileri çeteleri suça ve erken olgunluk dönemine iter. Grubun yapısı değişse bile bu koşul değişmez. Çetelerin yapısı ve devamlılığı yakın çevreden veya diğer çetelerden gelen düşmanlığın içerdiği durumlara bağlıdır. Bir gruba karşı beslenen düşmanlık genellikle birliği sağlamlaştırır, kuvvetlendirir. 16-20 yaş grubunun oluşturduğu Treser'in Dirty Dozen adlı çetenin boş zamanlarda yaptıkları kavga, dövüş, seks, basketbol, futbol gibi etkinlikler diğer çocuk oyunlarından farklılık gösterir. Bu gruplar belli bir amaç olmaksızın bir araya gelirler ve böyle durumlarda ne yapacakları belli olmaz. Grubun üyeleri seksüel olgunluğa erişmişlerdir, bu da etkinliklerini artırır. Susan Isaac, sekse ilgiyi ve anaokulundaki normal ve zeki çocukların bütün bedensel fonksiyonlarını araştırır ve edindiği bilgilere göre normal ve seksüel olgunluğa erişmemiş erkek çocuklar, ebeveynden gizli olarak, toplumumuzda tabu olarak görülen seksüel oyunları oynadıklarını varsayar. Çocuklar arası seksüel oyunlara izin veren toplumlarda bütün çocukluk süresince bu sürdürülür. Seksüel yönden olgun bireylerin seks aktiviteleri kuşkusuz olgun olmayanlara benzemez. Sosyologlar zaman zaman grupların varlığından, etkinliklerinden ve ekonomik nedenlerden çok sosyal etkenleri sorumlu tutarlar. Mekanikleşmiş dünya koşulları, sert davranışları ve vahşi çılgınları da beraberinde getirir. Yetişkinlerin ve diğer çocukların oyun grupları ve çetelere etkisi. 15 ile 20 yaş ve daha büyük gençlerin oluşturduğu oyun grupları ve çeteler, sık sık takma isimler, gizli bir dil, köşe barları, esrarengiz evler ya da oyun alanları gibi özel buluşma yerleri kullanırlar. Bunlar çevrenin ve çetenin özelliklerine göre değişimler gösterir. 15-20 yaş, adolesan, grubu ve daha genç olanlar, pre-adolesan, kendilerini korumaya çalışmamakta ve bir anlamda taklit davranışlara girişmektedirler. Çetenin her bir üyesi kişisel düşlemlerine hizmet etse de etmese de, öncelikle çetenin üyesi olmaları açısından birbirleri için önem taşırlar. Ergenlik çağındaki genç için bir çeteye üye olmak, aileden biri olmaktan çok daha önemlidir. Yaşıtlarının yaptığını yapmak, onların davranışlarından etkilenmek genç için önemli bir adımdır. Fakat giyimde, konuşmada ya da başka bir noktada gelişen farklılıklar, gülünç olmaya hatta toplum dışına itilmeye de neden olur. Erişkinlerin ve diğer çocukların birbirlerine etkileri yaşlarına göre değişir. Gençler üzerinde yaşıtlarının etkisinin hangi yaşta ailelerinin etkisinden daha baskın olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bir delikanlının özgürlükten beklentileri ait olduğu topluma, sosyal düzeyine ve grubuna göre değişir. Her çocuk büyüklerine ne ölçüde bağlı olduğuna göre farklılık gösterir ve bu da onlardan etkilenme derecesini belirler. 9 yaşındaki oğlan çocukları üzerinde yapılan bir araştırmada onların kendilerinden biraz büyük olan arkadaşlarından çok büyüklerin yargılarından etkilendikleri ortaya çıkmış ve karartılmış bir odada bir ışık noktasının hareket edip etmediği konusunda büyüklerin yargılarına güvenmişlerdir. 7-10 yaş arasındaki çocukların eşit boydaki üçlü çizgiler üzerinde verdikleri karar ise karar yanlış olsun olmasın, kendilerinden bir yaş büyük olanların düşüncelerine katıldıklarını göstermiştir. Bu deneyde öğretmenin düşüncesine katılanlar azınlıktadır. 10-13 yaş grubunun böyle ortamlarda daha az etkide kaldığı gözlenmiştir. Çocukların genel olarak erişkinin büyüklerinin etkilerinden çok kendi gruplarından etkilendiği söylenebilir. Belli bir gruba ait olmak, onlardan olmak, gence herhangi bir yaşıt grubunun içinde olmaktan daha önemli gelir. Yarışmaya dayanan oyunlar. Kuralları olan düzenli oyunlar, oyunculara belli roller ve davranış kuralları verdiği için bazı kolaylıklar sağlar. Grubun her üyesi oyunla belli bir üstünlük kazanır. Alkışlanır, grubunun başarısında kendisinin de rolü olduğu için gururlanır. Bireyi topluma hazırlama teorisi, Gross'un oyun teorisinin bir başka ifadesidir.